T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bir Perşembe günü daha Metin Kağan Kurtuluş, ben Barçın İnanç'la birlikte dış politika ile işte başta da karşınızdayız. 20 Temmuz dış politika gündemi yoğun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik sorunları derinleşirken dış politikaya aslında Türkiye'ye sıcak para getirmek, ekonomiyi biraz daha rahatlatmak için bir araç olarak kullanmaya devam ediyor. Bu doğrultuda da bir körfez turuna çıktı Cumhurbaşkanı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a gitti bu ziyaretinde. Sıcak görüntüler gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşadığı ülkelerle. Aynı zamanda bu petrol devletlerinin hepsine birer elektrikli araba tok hediye ettiğini gördük. Şimdi burada Barçın ilk olarak şunu konuşmak lazım. Şimdi biz Türkiye'nin bu U dönüşlerini neden yaptığını biliyoruz Körfez ülkeleriyle, Birleşik Arap Emirlikleriyle, Suudi Arabistan'la. Sıcak para ihtiyacıydı. Ama bir de madalyanın diğer yüzünde sana sormak istiyorum. Şimdi Türkiye bu dönüşü yaptı ama Körfez ülkeleri niye bu dönüşü yaptı?
Kamuoyuna genellikle biz sadece bu turun ekonomik boyutuna odaklanıyoruz. Halbuki bu turun özellikle bölgede yaşanmakta olan değişiklikler, değişimler açısından da analizi gerekiyor. Bence Türkiye'nin Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne aynı anda kapsayan bir tura çıkmasında sembolik bir önemi var. Neden? Birkaç yıl öncesine kadar Suudi Arabistan ve emirliklerin liderliğinde Katar'a bir ambargo uygulanmıştı. Ve Katar bu ambargoyu Türkiye'nin kurduğu hava köprüsü sayesinde kırmıştı. Çünkü o dönem özellikle Arap kalkışmalarından sonra Türkiye'nin ve Katar'ın Müslüman kardeşlere desteği Körfez'de bir tehdit olarak algılanmıştı. Ancak şimdi Müslüman kardeşlerin kanadı kırılmış durumda. Böyle bir tehdit algılaması içinde değil Körfez ülkeleri. İşte bu nedenle de 2021 yılında Katar'a dönük ambargoyu kaldırma kararı aldılar. Yani Katar'la bir normalleşme süreci başladı. Onun öncesinde İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde İsrail'le emirlikler ve Fas'ın içinde olduğu bir normalleşmeyi de gördük. Yine son dönemlerde gördüğümüz bir başka normalleşme, emirlikler ve Suudi Arabistan'ın çok büyük tehdit olarak gördüğü İran'la yeniden bir diyalog kurulması söz konusu. Yani neyi görüyoruz? Emirlikler, Körfez ülkeleri aynı anda Türkiye, İsrail, Suriye ve İran'la bir normalleşme dönemine girmiş durumdalar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü Orta Doğu'da yeni bir düzen kuruluyor ve bu düzeni de Körfez ülkeleri kendi elleriyle kurmak istiyorlar. Eskiden Soğuk Savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler düzen kurucu olarak rol alırlardı. Ancak şunu görüyoruz ki artık Amerika Birleşik Devletleri bölgesel düzen kurucu rolünü azaltmak istiyor. Orta Doğu'dan tamamen çıkmayacak ama Orta Doğu'daki varlığını azaltmak istiyor. Bunu gördüğü için Körfez ülkeleri ve özellikle de Afganistan'dan Amerika'nın apar topar çıktığını gördükten sonra biz bu gidişle Amerika'ya güvenemeyeceğiz dediler. Çünkü artık hepimiz biliyoruz ki Amerika Çin'le rekabete odaklanmak istiyor. Bu anlamda daha ayrıntılı analiz okumak isteyenler varsa ben çok yararlandım. ODTÜ'den Uluslararası İlişkiler Profesörü, özellikle de Orta Doğu konusuna odaklanan Profesör Meliha Altun Işık'ın Panorama adlı web sitesindeki yazıları bu anlamda gerçekten çok meseleyi ortaya koyuyor. Çünkü tekrar etmek gerekirse Körfez özellikle elindeki sermaye gücüne dayanarak bölgeyi yeniden şekillendirmeye çalışıyor. Bu anlamda da işte bölge ülkeleriyle normalleşmeye gidiyor. Çünkü bir taraftan da bunun arkasında ya biz birbirimizle itişmeyi bırakalım. Birbirimizle itişmek özellikle Amerika'nın arabulucu olmayacağı bir ortamda bize zarar verir diye düşünüyorlar. O nedenle de dikkat edersen mesela Suriye'de Arap Ligi'ne yeniden döndü Mayıs ayında. Dediğim gibi biz ağırlıklı ekonomik boyutuna odaklanıyoruz ama ben bu görüşmelerde örneğin Suriye'nin de konuşulduğunu, bu anlamda da Birleşik Arap Emirlikleri'nin önümüzdeki dönem Türkiye-Suriye normalleşmesinde bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Ama onun dışında Türkiye'ye dönük ilginin bir başka nedeni de Bu ülkeler yani Körfez ülkeleri önümüzdeki dönemde petrol ve doğal gaza çok fazla bel bağlayamayacaklarının da farkındalar. Bu anlamda ekonomilerini çeşitlendirmek istiyorlar. Kendi ülkelerinde çok fazla çeşitlendirme yapamayacakları için de komşu ve bölge ülkelerinde yatırım arayışı içindeler. O nedenle ekonomideki çeşitlilik arayışının da Türkiye'ye dönük bir yakınlaşmada rol oynadığını da söyleyebiliriz. Ama siyaseten altını çizmemiz gereken bir başka mesele ise hani Cumhurbaşkanı'nın U dönüşleri artık gerçekten onun bir markası oldu. Dikkat edersen Birleşik Arap Emirlikleri 16 Temmuz darbesini, 15 Temmuz 2016 darbesinin finansörü olarak suçlanmıştı. Ne ilginçtir ki darbenin yıl dönümünden birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı gidip bir dönem darbenin finansörü olmakla suçladığı kişiyle sarmaş dolaş oldu. Onun tabii altını çizmek gerekiyor.
Evet, şimdi bu dönüşlerini konuştuk ama arkasında ekonomik gerekçeler olduğunu vurguladık. Bunun bazı sonuçlarını da aslında görebiliyoruz. Ne bu? Suudi Arabistan'dan doğrudan yatırım anlaşması ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı. Birleşik Arap Emirlikleri ile 50.7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilen 13 tane belge imzalandı. Bunların çoğu uzlaşı anlaşması, çeşitli sektörleri kapsıyor. Yine sıcak para girişine dair önemli olabilecek Türkiye deprem yardım tahvilini 8,5 milyar dolara kadar finanse etmek için bir mutabakat zaptı. Yani uzlaşı belgesi anlaştı, imzalandı, açıklandı. Ama medyada da hem Türkiye medyasında hem aslında Batı basınında en çok dikkat çeken anlaşma Suudi Arabistan'ın Baykar'la yaptığı Bayraktar dronlarının alınması için imzalanan anlaşma. Bunların ne büyüklükte, ne miktarda olduğunu bilmiyoruz. Bir açıklama yapılmadı. Ama Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın bir açıklaması var. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi bu dedi. Şimdi bu doğrultuda iki şey sormak istiyorum. Birincisi, Körfez'den ekonomik bir çıkış bulabilir mi? Türkiye ekonomisinin çıkışı Körfez'de olabilir mi? Bu anlaşmalar ne türde etkili olur? Aynı zamanda bu yatırımlar için tabii ki karşılığında bazı şartlar sunulduğunu tahmin ediyorum. Körfez ülkelerinin bu yardımlar, bu destek için şartları ne sence?
Şimdi bizim açıkçası Körfez'den gelen ekonomik yaklaşımla ilgili yapmamız gereken 3-4 tane takip etmemiz gereken konu var. Şimdi birincisi Cumhurbaşkanı kendisi de söyledi yola çıkarken Türkiye'nin bazı varlıklarının satılacağını söyledi. Şimdi bu varlıklar neler olacak? Bir, ikincisi değerlerinin altında mı üstünde mi satılacaklar? Buna bakmamız gerekiyor. İkincisi özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık bir anlaşmalar dizisi imzalandı. Yani birincisi bence bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bugünden yarına Birleşik Arap Emirlikleri'nden 50 milyar akacağı yok. Benim hayatım açıkçası diplomasi muhabiri olarak çeşitli ülkelerle yapılan anlaşmaları haberleştirmekle geçti. Belki de bu anlaşmaların %30'u hayat bulmuştur, %70'i kağıt üzerinde kalmıştır. O nedenle bu anlaşmalar ne ölçüde hayata geçirilecek, bunun da takip edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise Körfez ülkeleri benim gördüğüm kadarıyla ve demin yaptığım analizden bakarsak, yani sadece siyaseten değil, ekonomik çeşitlilik açısından da yaklaştıkları için Türkiye'deki yatırımlarına artık dipsiz kuyuya para bocalama dönemini son verdiklerini anlıyoruz. Şimdi eskiden Soğuk Savaş şartlarında sadece ve sadece siyasi gerekçeler önem kazandığı için örneğin Mısır gibi bir ülkeye aman ayakta kalsın diye bir sürü para bocalayabiliyorlardı. Ama şimdi ekonomik yatırım çeşitliliği aradıkları için dipsiz kuyuya para boşaltmak istemiyorlar. Bunun özellikle örneğini Mısır'da da görüyoruz. Mısır'a sürekli para akışında bulundular. Ama son dönemlerde Mısır'a özellikle ekonomik anlamda reform taleplerinde bulunuyorlar. Yani bir nevi IMF'den gelecek reformlar gibi, yani bu paraların yolsuzluğa gitmemesi, savruk bir şekilde kullanmaması çerçevesinde. Dolayısıyla benim tahminim Türkiye'ye de dönük özellikle ekonomik anlamda öngörülebilir olmayı bekledikleri, işte Türkiye'nin ortodoks politikalar izlemesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. Tabii buradaki Türkiye'yi batıdan ayıran, yani bu ülkeleri batıdan ayıran en önemli faktör ekonomik anlamda hukukun işlemesi, ama siyasi anlamda, yani içeriye dönük olarak gazetecilerin işte hapse atılmasıdır, sosyal medyanın kısıtlanmasıdır. Bunlarla ilgili bir beklenti değil, daha çok ekonomik anlamda öngörülebilir olma beklentisini dile getirmiş olduklarını ben tahmin ediyorum. Ama bu ekonomi konusunu kapatmak gerekirse benim açımdan çok dikkat çeken şey nedir? O da Mehmet Şimşek'in göreve geldiğinden bu yana 3 kere Körfez'e gitmiş olması, bir kere bile Batı'ya gitmiş olmaması. Evet, Yellen'la, Amerikan Merkez Bankası Başkanı'yla Endonezya'da bir araya geldi. Ama normal şartlarda eskiden ekonominin yönetiminin başına geçenler aslında soluğu Londra'da, New York'ta, Berlin'de alır. Oradaki yatırımcılarla toplantı yaparlardı. Çünkü genel anlamda Doğu'dan ve Körfez'den gelen para sıcak para oluyor. Çok fazla yatırıma, istihdam yaratmaya yönelik olmuyor. Demin de söylediğim gibi belki bizim Körfez'le yapılan anlaşmalarda bu konuya dikkat etmemiz gerekecek. Yani ne kadar katma değer yaratan, ne kadar istihdam yaratan, burada fabrika kurmaya dönük mü? Bunlara dönük mü olacak bir yatırımlar? Buna bakmamız lazım. Batı'ya doğru gitmiyor bu aşamada Mehmet Şimşek. Çünkü açıkçası Batı'ya satacak hikayesi yok. O nedenle de bence Körfez'e 3 kere gidip de Batı'ya gitmemesini de ben dikkat çekici buluyorum tabii ki.
Bu anlaşmalar kapsamında tabii çok dikkat çeken bir tanesi de dün akşam duyurulan Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan suçlu iade anlaşmasıydı Barçın. Şimdi bu anlaşmanın tabii ki gündeme gelmesiyle konuşulan şey ne? Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sedat Peker var. Sedat Peker iade edilir mi gündemi var? Bunu sormak lazım diye düşünüyorum.
Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin şöyle bir sicil var. Kendi ülkelerinde sıkıntı çeken bazı kişilerin sığındığı bir ülke haline gelmiş durumda Birleşik Arap Emirlikleri. Biz bunun son örneklerini nerede gördük? İşte Afganistan'da gördük. Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden birkaç gün önce Afganistan'ın üst düzey yöneticileri Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiler. Sadece Doğu için değil, Batı için de geçerli. İspanya'nın eski kralı, yolsuzlukla suçlanan eski kralı da soluğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde aldı. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri bir şekilde bu konumun zarar görmesini istemez. O nedenle de ben açıkçası Sedat Peker'i iade edeceğini düşünmüyorum. İade etmek isteseydi zaten illaki bunun bir yolu bulunurdu. Bence bu anlaşmanın yapılması özellikle Türkiye'de içeri dönük bir gözdağı amacı taşıdığını düşünüyorum. Yani muhalifler, hani hakkımızda bir takım ifşaatlar yapmak istiyorsanız ve bunun içinde herhangi bir ülkenin güvenli olduğunu zannediyorsanız, herhangi bir güvenli bu Birleşik Arap Emirlikleri de olsa güvenli değil şeklinde bir mesajı içerdiğini düşünüyorum açıkçası bunun.
Şimdi birazcık da diplomaside daha sıcak gündemin işlediği aslında Rusya-Ukrayna hattına Karadeniz'e gitmek lazım belki Barçın. Çünkü ne oldu bu hafta? Pazartesi itibariyle yani Rusya fiilen Tal Anlaşması'ndan çekildiğini, katılımını durdurduğunu açıkladı. Daha da ötesinde dün yaptığı açıklamada yani hiç alan bırakmamak için Ukrayna limanına gidilen her gemi, giden her gemi potansiyel olarak askeri teçhizat taşıyor sayılabilir dedi. Bu da ne demek? Yani Rusya bunları hedef olarak değerlendirebilir savaşta olduğu Ukrayna ile bu anlaşmalar kapsamında dedi. Şimdi burada genel fırsatta gözlemde neye bakmak lazım? Yani Türkiye-Rusya ilişkileri bu bağlamda nasıl etkilenecek? Bunun ötesinde çeşitli tartışmalar da var. Mesela Zelenski, biz Rusyasız işletelim bu anlaşmayı dedi ki bence pek mümkün değil. Zaten Rusyasız işletilebiliyor olsa Rusyasız bir anlaşma yapılırdı ilk başta. Genel bir fotoğrafı çekmeni isteyeceğim sana.
Şimdi açıkçası Türkiye ihtimalen perde arkasında Rusya'yla ve Batılılarla müzakere etmeyi sürdürdüğünü tahmin edebiliyorum. Çünkü Rusya'nın bazı şartları var. Rusya diyor ki bu anlaşma Ukrayna'nın lehine çalışıyor diyor. Ama hani bizim lehimize çalışmıyor. Bizim taleplerimiz karşılanmıyor. Bizimle ilgili yaptırımlar çerçevesinde işte sigorta paraları, SWIFT anlaşmaları vesaire bizim taleplerimiz karşılanmıyor. Eminim ben Türkiye özellikle iki taraf arasında perde arkasında bir takım görüşmeleri sürdürüyordur. Şimdi burada bir önemli husus var. Belki onu biraz açmak isterim ben. O da Türkiye ile Rusya ilişkileri. Şimdi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesinde Zelenski'nin Türkiye'ye yapmış olduğu ziyaret var. Bu ziyaret sırasında Erdoğan Ukrayna'nın NATO üyeliğine tam destek verdi. Artı savaşın sonuna kadar Türkiye'de kalması gereken Azov komutanlarının Zelenski ile beraber evlerine dönmesine izin verildi. Onun üzerine işte Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinde sanki İsveç'in üyeliğini onaylıyormuş gibi yaptı. Muş gibi yaptı dedim çünkü henüz İsveç'in üyelik protokolleri meclise gönderilmediği için konu aslında ekime kalmış durumda. O arada Rusya'dan da bir takım işte zaten tahıl anlaşmasının imza uzatılmayacağına dair açıklamalar gelmeye başlamıştı. Suriye ile ilgili olarak Suriye'nin kuzeybatısına özellikle İdlib açısından çok önemli olan Birleşmiş Milletler'in insani yardımları Türkiye üzerinden göndermesine imkan tanıyan kararı uzatılmasını engelledi yine Rusya. Bu da Türkiye'nin aslında canını sıkacak bir gelişmeydi. Tüm bunlar alt alta konulduğunda böyle genelde özellikle batılı basında Türkiye Rusya'ya acaba sırtını mı dönüyor, istikameti batıya mı çevirdi şeklinde yorumlara yol açtı. Kaan ben açıkçası bunların doğru olmadığını çok erken üzerine çok erken atlanmış sonuçlar olarak görüldüğünü düşünüyorum. Zaten bir şekilde tahıl anlaşmasının uzatılmasının zor olduğu yani batıdan bazı geri adımlar gelmediği sürece tahıl anlaşmasının uzatılmasının zor olacağını açıkçası zaten biliniyordu. Önümüzdeki dönem açıkçası Türkiye ile Rusya'nın yeniden oturup ilişkilerini gözden geçireceği bir dönem olacak. Neden? Çünkü iki tarafta birbirlerine bu faturaları koyacaklar. Özellikle bence Putin'in Türkiye'nin önüne koyacağı çok önemli bir fatura var. O da nedir? Erdoğan'a seçimleri kazanmasına çok katkıda bulunmuş olan doğal gaz ödemelerinin ertelenmesi meselesi. Yani bununla ilgili eminim Putin'in bir takım beklentileri olacaktır. İşte bu beklentilere karşı da zannediyorum Türkiye hani benim de elim o kadar zayıf değil. Hani ben de istersem aslında senin de canını yakabilirim gibi mesajlar vermeye çalışıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönem Ankara, Moskova masaya oturmadan bence birbirlerine böyle bir takım salvo atışları yapıyorlar diye düşünüyorum. Türkiye özellikle de Erdoğan istese de Putin'e sırtını dönemez. Şu aşamada her ne kadar Ankara biz Putin'in gelmesini, Ağustos'ta gelmesini bekliyoruz dediyse de Moskova'dan bu yönde bir işaret yok ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Benim anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı'nın danışmanları Ankara'da batılı yetkililere artık ne kadar doğru söylüyorlar ne kadar yalan bilemiyorum ama harıl harıl Putin'in ziyareti için çalışıyoruz demişler. Benim açımdan bir Putin ziyareti çok çok sürpriz olmaz ama şunu da altını çizelim. Hakan Aksay da programlarında bunun altını çiziyor. Putin çok nadiren dışarı çıkıyor, yurt dışına çıkıyor. Çünkü gerçek anlamda bir güvenlik sorunu da var. Ama bütün bunlara bakarak işte Moskova-Ankara hattında sular bulandı, kötüye gidecek diye bir durum yok. Yani bundan sonra bu hep böyle olacak. Yani bir takım inişler ve çıkışlar, masa üstünde el sıkışacaklar, masa altında tekmelemeye devam edecekler.
Evet, buradan da Hakan Aksay'ın bu haftaki programında bu konuyla ilgili yorumlarını tavsiye etmiş olalım bütün izleyicilerimize Rusya'nın Putin'in ziyaretiyle ilgili. Ve şimdi bu yılın mesajların aslında geçen hafta gönderildiği kaynağı Avrupa Birliği'ne gidelim istiyorum biraz da. Çünkü baktığımızda şimdi Avrupa Birliği'ne müzakere sürecine dönüşü istediğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna bazı cevaplar verildi ama en net cevap sanıyorum bu hafta Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nden geldi. İlerleme raporuydu eski ismi. Şimdiki mevcut Türkiye raporunda denildi ki yani Türkiye hükümeti AB'ye dönüş istiyorsa ciddi anlamda rota değiştirmeli. Demokratik değerlere, insan haklarına ve AB'nin kurucu değerlerine saygı göstermek durumunda dedi. Onun dışında artık ilişkiler gerçekçi bir çerçeveye oturulmalı dedi bu raporda. Nacho Sanchez Amor ve Dış İlişkiler Komitesi de bunu onayladı. Hiç karşı oy almadı ilk defa tarihinde. Dolayısıyla bu da önemli bir not aslında. Ayrıca AB ile Türkiye'nin dış ve güvenlik politikalarındaki uyumun %7 seviyesine
düştüğünü söyledi.
O zaten
eskiden beri biliniyor Kaan. Evet. Açıkçası Avrupa Parlamentosu'nun raporlarını ne kadar ciddiye almamız gerektiği konusunda soru işaretlerim var. Elbette Avrupa'daki kanaate dair bize bir fikir veriyor. Avrupa Parlamentosu'nun önümüzdeki sene seçimleri var. O nedenle Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde bu seçimlerin bir faktör olması beklenir. Avrupa'da giderek sağa kayıyor maalesef. Ama hani hemen altını çizelim. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları'nın da bugün bir toplantısı var. Bu toplantıda Türkiye'yi de ele alacaklar. Şunu ama biliyoruz, yani Avrupa Birliği liderliğinde eğer Türkiye'nin AB ile ilişkileri bir çıkmaza saplandıysa biz bunu aşarak Türkiye ile ilişkileri nasıl sürdürürüz? Bu yönde bir arayışları olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Avrupa Birliği Haziran ayındaki zirvesinde AB'nin dış politika şefi Borrell'den ve komisyondan ayrı bir rapor hazırlamasını istedi. Şimdi bu raporda ne olacak? Elbette ki müzakerelerin canlanmasını beklemek, yani böyle bir beklentinin bu raporda yer almasını yani olasılık dışı görüyorum ben. Hani en pozitif olabilecek şeyler Gümrük Birliği'nin canlandırılması gibidir ama Erdoğan'ın demokratik anlamda herhangi bir pozitif mesaj vermemesi durumunda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi meselesini de biraz zor olacağını düşünüyorum ama bu konudaki hareketlenme Ekim ayı gibi, özellikle de İsveç'in NATO üyeliğinin hangi aşamada meclise geleceğiyle de yakından ilgili olacağını düşünüyorum doğrusu.
Evet. Artık AB konusundan sonra istersen yine bundan bağlantılı olarak gözden kaçmasın diyelim ve Hollanda ile ilgili bir gelişmeyi gündeme getirelim. Hollanda, Türkiye ve Körfez ülkelerine yönelik bazı silah sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlamayı kaldırma kararı aldı. Yani ambargo kaldırılıyor diye bir karar verdiler. Bu da Türkiye'nin taleplerinden biriydi Batı'dan aslında.
Evet, NATO zirvesinde özellikle NATO'nun kararlaştırdığı bazı yeni belgeler var. Özellikle savunma sanayi üretimine dair bir eylem planı benimsendi ve bu dokümanda özellikle Türkiye'nin talebi müttefiklerin birbirleri arasında hani birbirlerine kısıtlama getirmemesiydi. Cumhurbaşkanının ben Vilnius'taki temasları sırasında bunun da altını çizdiğini, yani siz bizim İsveç'i NATO'ya almamızı istiyorsanız NATO ülkeleri de bize özellikle silah konusunda ambargo uygulamamaları gerekir. Buna dair bir takım yeşil ışıklar almış olabileceğini tahmin ediyorduk ve bunun da ilk somut sonucunu Hollanda'dan gördük. Hollanda sadece Türkiye'ye değil Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a dönük silah ambargosunu da kaldırdı. Yemen nedeniyle böyle bir karar aldığını anlıyorum. Şimdi bu diğer ülkeleri sirayet edecek mi etmeyecek mi onu bilmiyoruz. Hollanda'nın bu kararının arkasında biraz Amerikalıların ittirmesi var deniyor. Mark Rutte biraz daha Türkiye'ye daha pragmatik yaklaşan bir ülkedir. Ama onun dışında tabii bu önemli bir karar. Fakat Türkiye'nin asıl beklentisi elbette Amerika'dan F-16'ların geçişi. Bu çerçevede KATSA yaptırımlarını gündeme getirmemiş olması da ayrı bir, yani garabet olabilir tabii. Onun dışında Almanya ve Fransa'dan sınırlamaların devam ettiğini görüyoruz. Onlardan bu yönde bir açıklama gelmedi. Kanada ise biz bugün bu sınırımı kaldırmaya dönük görüşmeleri başlatabiliriz şeklinde bir kıvırma içinde olduğunu görüyoruz.
Savunma sanayinde kalalım. Bu hafta önemli bir teslimat da oldu. Kosova'ya Bayraktar, SİHA'lar, TB2'ler teslim edildi bu hafta. Bundan sonra NATO tepki gösterdi Kosova'ya. Çünkü dediler ki yani buranın hava sahasının güvenliğini KFOR sağlıyor, yani NATO sağlıyor. Bunun dışında Sırbistan'ın da Haziran ayında bir tepkisi olmuştu. Üstü kapalı olarak Türkiye demişlerdi ki yani biz Bayraktar almamayı tercih ediyoruz çünkü Priştine'yi silahlandırıyor Türkiye.
Yani bu konu gerçekten kafa karıştırıcı. Hani sağlıklı bir analiz yapmanın zor olduğu bir konu diye düşünüyorum. Çünkü bir taraftan Türkiye'nin gerçekten Sırbistan'la çok çok iyi ilişkileri var. Öte yandan Kosova meselesi, özellikle Türkiye toplumunun işte çok büyük oranda Müslüman olması, belki de Kosova'da yaşayanlardan çok daha fazla Kosovalı Arnavut'un ya da Arnavut kökenlinin Türkiye'de yaşaması nedeniyle Türkiye'de Kosova'ya dönük ciddi bir lobi var. Ama demin de söylediğim gibi Sırbistan'la da çok yakın ilişkiler var. Özellikle Sırbistan, Türkiye Avrupa Birliği'ne karşı bir güç birliği yapıyorlar. Onun üzerine bir de Türkiye'nin Kosova'da görev yapan KFOR'un önümüzdeki dönem komutanlığını üstlenmesi var ki bu da çok hassas bir konu. Çünkü daha yeni KFOR askerleri Sırplarla Kosovalılar arasında, yani Kosovalı Sırplarla Kosovalı Arnavutlar arasında kaldı. 90 küsur askerin yaralandığı bir takım olaylar oldu. Dolayısıyla çok hassas bir noktada KFOR'a hem askeri anlamda destek vermek hem komutasını üstleneceği bir dönemde Kosova'ya böyle askeri gücünü kuvvetlendirici bir satış yapılmış olması hani gerçekten dikkat çekici. Sırbistan'ın ben bundan bir hayli rahatsız olduğunu tahmin edebiliyorum. Sırbistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına baktığımızda da hani yani üst perdeden değil ama alt perdeden de değil. Gerçekten bizim yakından takip etmemiz gereken bir konu olacak, o kesin.
Evet, oradan genel Bosna'dan Kosova'ya bütün bu Yugoslavya eski devletlerine ilgili bir saatlik yayın yapmak gerekiyor belki daha iyi anlatabilmek için, ama öyle bir süremiz olmadığı için başka bir konuya atlayacağım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Körfez ziyaretini bitirdi ve bizim bu yayınları yaptığımız şu anda Perşembe günü 1.5 saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısa süre içinde KKTC'ye Lefkoşa'ya iniş yapması bekleniyor. Çünkü bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi saraya yakın basının verdiği açıklamayla bir armağan olarak Ercan Havalimanı'nı açacak. Zaten Ercan Havalimanı vardı diyecek olanlar olacaktır ama bu havalimanı daha teknolojik, daha gelişmiş, daha kapsamlı, daha büyük uçakları karşılayabilecek ama tabii ki bunun anlamı da konuşulabilir. Çünkü Kıbrıs'ın KKTC'nin tanınırlık sorunu da tam gaz devam ediyor.
Evet, yani yine her zamanki gibi orada böyle bir parasal bir şey dönmüş de olabileceğini düşünüyorum doğrusu. Yani gene böyle ihaleler, havaalanı yapımı vesaire. Halbuki örneğin KKTC'nin en basitinden bildiğim kadarıyla geçmişte hani Antalya'dan doğrudan uçak sefer konulması talebi vardı. Hani bırakın Ercan'la atıyorum işte ne bileyim Londra arasına vesaire, ama daha KKTC'nin Türkiye'den sadece İstanbul'dan değil ama Türkiye'nin farklı yerlerinden özellikle Türkiye'den adaya turizmi teşvik etmek amaçlı, şimdi afaki söylüyorum ama mesela Trabzon'dan olabilir, Kayseri'den olabilir ama özellikle Antalya'dan doğrudan sefer talepleri vardı. Bu talepler çok uzun süre karşılanmıyordu. Yani iş inşaata gelince, yani işin içinde bir takım böyle parasal paralar, şirketler vesaire olunca hani sağ olsun AK Parti iktidarı orada geri kalmıyor da biraz daha böyle daha manalı olacak şekilde adımlar atmaya gelince orada maalesef ağırdan arıyorlar diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, son olarak da bir hatırlatma söyleyeyim radara geçmeden önce. Kadınlar Dünya Kupası, FIFA Kadınlar Dünya Kupası bugün itibariyle şu saatlerde ilk maç oynanıyor. Yeni Zelanda ve Avustralya'da başladı. Katar Erkekler Dünya Kupası geçen sene Kasım ayında oynanmıştı, hatırlayacaksınız. Kadın futbolunun da en önemli turnuvası bu vesileyle bugün başlamış oldu diyelim ve şimdi radarımıza bakalım. Evet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 20 Temmuz'da yani bugün saat 2'de faiz kararını açıklayacak. Tabii ki herkes merakla bekliyor ekonomi şu anda. Hem günlük hayatın hem gazetecilerin mesleğinin ana gerçeği, mevcut gerçeği diyebiliriz. 21 Temmuz'da Venezuela Dışişleri Bakanı Türkiye'ye bir ziyaret yapacak. Venezuela ile Türkiye'nin özellikle Maduro Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında özel bir ilişkisi de var. Bu yüzden yakın ilişkileri olan ülkeler. 24 Temmuz Türkiye'nin çok konuşulmasa da aslında en önemli yıl dönümlerinden biri. Bu sene 100. yaşına giren Lozan Anlaşması, Türkiye'nin kurucu senedi, Türkiye'nin egemenliğinin tanındığı anlaşma 100. yılına girecek. Ama neredeyse hiçbir partiden bununla ilgili bir hazırlık görmüyoruz. Sadece AKP içinde mi, muhalefet partilerinde de çok konuşulduğunu görmedim şu ana kadar. Son olarak 26 Temmuz'da Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi uzun bir titri var. Türkiye'ye gelecek. Çin'den Türkiye'ye üst düzey ticaret uzun
süre. Evet, bu titri söylemen önemli çünkü evet. Aslında ilk başta galiba Anadolu Ajansı Çin Dışişleri Bakanı diye geçmiş. Diyor. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Çin Dışişleri Bakanı 3 haftadır kayıp.
Ortalarda yok.
Dolayısıyla hala da görülmedi ve de batılı basında da bir spekülasyon konusu. Hani nedir, sağlık sorunu var yoksa adam başka bir şey yaptı da ortadan mı kaldırdılar diye. Ama sonuç olarak evet, Çin'in Dışişleri Bakanı'nın daha da üstünde evet. bir konumda olan yetkilisi önümüzdeki hafta Türkiye'de.
En üst düzey diplomatı diye tanıtabiliriz Wang Yi'yi de. Böyle deyip bu hafta da dış politikayla işte dışlığı kapatalım. Türkiye'deki dış politika gelişmelerinin içeriye nasıl yansıdığını, mahallemizde ne olduğunu birazcık konuşmaya, anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Teşekkürler, iyi haftalar.
İyi haftalar.